بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bu programda inşallah Teala Musa hocamızdan çok önemli bir şahsiyeti dinleyeceğiz. Yaşamış olduğu kendi zamanından itibaren ta günümüze kadar her daim ilim ehli arasında, ilim dünyası içerisinde çokça adı anılmış olan, çokça konuşulan ve çokça duyulan bir isim bu isim. Ve günümüzde dahil olmak üzere her dönemde ve her asırda çok seveni olmuş, çok hayranı olmuş olan birisi. Hakkında metiyelerin, övgülerin dizildiği birçokları tarafından büyük bir hidayet imamı olarak görülen ama bunun karşısında da eleştireni de, karalayanı da, düşmanı da çokça olan, hakkında çok hakaretler edilen, çokça sakındırılan ve öncekinin tam aksi olarak büyük bir sapıklık önderi olarak görülen bir isim. Ve bu sevenleriyle, kendisine tabi olanlarıyla, büyük bir imam olarak gören kimseler ile onu sevmeyenlerin arasında görüşleri üzerinden böyle birbirlerine reddiye verdikleri, savundukları veyahut da saldırdıkları daima böyle aralarında, bu iki grubun aralarında her asırda, her daim devam gelecek şekilde çatışmaların yaşandığı böylesine çok önemli, gerçekten çok enteresan, ilginç bir insanı konuşacağız. O da Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimahullah. Bildiğiniz üzere bundan iki program önce selefilik konusunu ele almıştık ve o konunun devamı olarak İbn-i Teymiye'yi ele alacağımızı söylemiştik. Niçin o konunun devamı olarak? Kendi zamanında var olan bütün bidat ve şirk şekillerine karşı çıkmış. Bidat ehline ve şirk ehline karşı güçlü reddiyeler vermiş. Sahabe arasında ve onlara tabi olan hayırlı nesiller arasında var olmayan böyle sapık olan, batıl olan, hurafi olan görüşlere, inançlara karşı çok güçlü reddiyeler vermiş. Buna çok şiddetli karşı çıkmış. Bu konuda çok emri bil maruf nehyane münker yapmış. Hem diliyle hem de kalemiyle. Ve bu şekilde Selefi Salihinin anladığı doğru, hak olan, tek yol olan İslam dinini, itikadını savunmuş. Sahih sünneti, tevhidi ortaya koymuş. Bunu savunmuş olan birisi olduğu için o zaman Selef itikadını, yolunu, çizgisini adeta sistemleştiren birisi olduğu için, böyle kaidelerini, kurallarını koyan, sistemleştiren biri olduğu için, tekrardan böyle canlandıran, önceden olduğu gibi 8. asırda çünkü yaşıyor İbn-i Teymiye Rahimahullah, ya da 7. ve 8. asırlarda, o zamandan tekrardan selefin itikadına böyle bir hız kazandıran, bir ivme kazandıran birisi olduğu için, bir dönüm noktası olduğu için, o yüzden selefilik konusunun devam olarak İbn-i Teymiye'yi almamız gerekecek. Yani selefilik denilince, selefiler, selef denilince akla ilk belki gelen isim İbn-i Teymiye'dir. O yüzden onu ele almamız gerekiyor ve bugün kendisine selefi diyen, selefiyim diyen her bir selefi grubun da kendisine büyük bir imam olarak görmüş olduğu, böyle görüşlerine çok değer vermiş olduğu, çok önemsemiş olduğu bir imam olduğu için o yüzden onun hayatından, ilminden ve görüşlerinden bahsetmemiz gerekiyor. İnşallah Teala İbn-i Teymiye'yi iki bölümde inşallah hocamla konuşmaya karar verdik. İlk olarak bu programda inşallah ilminden, kendisinden, hayatından, doğumundan, işte zekasından, hıfzından, özelliklerinden, ibadetinden, zühdünden ve ulemanın onun hakkında söylemiş olduğu görüşlerden bahsedeceğiz ve bir sonraki programda da çok önemli, hakkında işte az evvel mukaddemede de söylemiş olduğum tartışmaların yaşanmış olduğu görüşlerini inşallah ele alıp değerlendireceğiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Tekrardan icabet ettiğiniz için. Cezakumullahu hayran.
Demeyen inşallah.
Hocam İbn-i Teymiye'nin hayatını bugün konuşacağız dedik. Şöyle İbn-i Teymiye'nin hocam hayatını şöyle en başından düzenli bir şekilde ta sonuna kadar alarak ben soruları size yönelteyim hocam. İlk olarak hocam en baştan başlayalım. İbn-i Teymiye hocam nerede doğmuş? Ne zaman doğmuş? İbn-i Teymiye'nin ismi hocam nedir? Künyesi nedir? ve İbn-i Teymi olarak daha çok biliniyor. Bu şekilde ifade ediliyor. Niçin kendisine İbn-i Teymiye denmiş? Yani İbn-i Teymiye ismi değil yani.
Evet.
Teymiye'nin oğlu anlamına geliyor baktığınız zaman ama daha çok böyle meşhur olmuş. Niye İbn-i Teymiye denmiş hocam? Böyle bir soruda inşallah sıra bir şekilde, tertip bir şekilde inşallah sorularımı size yönelteyim hocam. Buyurun hocam.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah razı olsun. Gerçekten böyle büyük bir imamı anlatmak tabii yani ben işin doğrusu aciz kalırım. O yüzden benim tavsiyem yani izleyen kardeşlerim hani İbn-i Teymiye rahimehullah daha tafsilatlı bir şekilde okusunlar, araştırsınlar. Gerçekten okudukça bu imamın ne kadar büyük bir imam olduğunu, İslam dinine ne kadar büyük ve Müslümanlara ne kadar büyük faydasını olduğunu göreceklerdir. Ve gerçekten hayatında kendilerine çok örnek edinecekleri çok güzel yönlerini Allah'ın izniyle göreceklerdir. Gerçekten hayatını okudukça insan doyamıyor yani. Kendisine Rabbim gani gani rahmet etsin. İbn-i Teymiye rahimallah asıl ismi Ahmet'tir. Ahmet İbn-i Abdülhalim. Abdülhalim'in oğlu yani babası Abdülhalim. Dedesi de Ebu'l-Berekat. Abdüsselam İbn-i Teymiye rahimallah. Kendisi aslen yani Ahmet ismindedir. Fakat İbn-i Teymiye isminin yani konmasının sebebi dedesi hacca giderken bir rivayete göre işte hacca giderken hamile olan hanımını bırakıp hacca giderken Tebük ile Medine arasında Teym denen bir beldeden geçiyor. Bir mekandan yani geçerken küçük bir kız görüyor. Çok tatlı bir kız. Onu görünce işte ismi Teymiye'ymiş. İnşallah döndüğüm zaman eğer kızım olursa kızıma Teymiye ismini koyacağım falan demiş. Ve hatta o belde nispeten Teym bölgesine işte nispeten İbn-i Teymiye şeklinde yani böyle bir isim takılmış olabilir. Bir rivayete göre de işte bu çok abide olan ninesi varmış. Tabi İbn-i Teymiye rahimullah'ın genel anlamda ailesi gerek babası, dedesi, babasının babası, öbür dedesi gerek anne tarafları yani babasının annesi o şekilde nine tarafları alim olan, abid olan çok önemli şahsiyetler, salih olan insanlar. İşte bir ninesi varmış. O ninesi de ibadetle, takvayla, taatle çok meşhur olan. Adeta yani böyle abide bir kadın varmış ve ismi Teymiye'ymiş. Ona nispeten de yani deniyor. Yani o ismi oradan da almış olabilir yani İbn-i Teymiye. En mühim yani iki üç rivayet var yani İbn-i Teymiye denmesinin sebebi.
Evet. Ya da Takıyüddin de değil mi hocam? Yani
Ahmet, evet.
Takıyüddin Ahmet.
Evet.
İki isim de veriliyor değil mi hocam?
İşte. Takıyüddin ismi konmuş. Lakab olarak. Şeyhül İslam konmuş. Yani İslam'ın şeyhi, İslam'ın büyüğü, alimi anlamında. Ve kendisi Harran'da doğmuş. Türkiye'de şu anda Urfa'da Harran bölgesi var. Babasıyla Harran bölgesinde yaşarken, Harran'da doğarken tabi Moğollar istila etmeye başlıyorlar. İslam alemine giriyorlar, katliamlar yapıyorlar, zulümler işliyorlar. Defalarca böyle İslam alemine saldırıları oluyor. Hatta Abbasi hilafetinin yıkılması, binlerce hatta milyonlarca Müslümanların öldürülmesi hadiseleri var. Yani acı bir tarih. O dönemlerde yani Hicri 661 yılında Harran'da doğuyor. Ve o Moğol istilası, Moğol'un işte yapmış olduğu zulümlerinin yani kaçmak şeyiyle, bir nevi onlardan uzaklaşmak niyetiyle babası onu alıyor. Ailece alıp Şam'a intikal ediyorlar.
Dimeşk yani değil
mi? Dimeşk Şam evet. Derken, yani evet. Suriye'nin, şu anda Suriye deniyor. Asıl yani Şam bölgesi, başkenti Dimeşk'a taşınıyorlar. Evet. Ve orada İbn-i Teymiye rahimullah orada ilmi hayatına başlıyor. Tabi babası alim. Ama babası çok meşhur birisi değil. Dedesi daha meşhur. Muntakal Ahbar kitabının yani meşhur olan İmam Şevkani'nin şerh ettiği Neylül Evtar kitabının yazarı Ebu'l-Berekat dedesi. Dedesi yine çok alim birisi, derin bir alim, müfessir, muhaddis özellikle hadiste. Fakih yani her alanda alim birisi özellikle de hadiste çok derin bir alim. Babası da alim, fakih, alim, muhaddis ama İbn-i Teymiye rahimullah tabii daha fazla, yani gerek babasından gerek dedesinden çok daha fazla şöhrete kavuşmuş. Ve ilmen de babasını dedesini geçmiş bir şahsiyet. İşte Şam'da önce tabii babasından, dedesinden, işte oradaki alimlerden ilmini almaya başlıyor. Kur'an-ı Kerim'i küçük yaşta hıfz ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim'den sonra işte sahih sünnete müracaat ediyor. İşte bir sürü hadis kitabı ezberliyor. Ve hadiste o kadar derinleşiyor ki neredeyse yani artık büyük bir muhaddis konumuna geliyor. Rical ilmiyle uğraşıyor. Hadislerin metinleri, ricalleri, illetleri vesaire, yani hadis ilminde çok derin bir alim oluyor. Ve diğer bütün alanlarda da, yani fıkıh alanında, akaid alanında, tefsir alanında, lügat alanında, hemen hemen yani İslam'ın bütün alanlarında çok derin bir alim oluyor. Evet. Ve gerçekten Şeyhül İslam denecek, yani İslam'ın şeyhi, İslam'ın büyüğü olacak bir lakabı kazanıyor. Hatta o zaman ki yani büyük alimler onunla tartıştıkları zaman, görüştükleri zaman, örnek verin büyük bir müfessir onunla görüşürse yani neredeyse tefsiri benden daha güzel biliyor. İşte Şafii fakihi onunla görüşmüş olsa yani subhanallah diyor, Şafii mezhebini benden daha iyi tanıyor. Hanefi alimi onunla görüşse, tartışsa Hanefi mezhebini ondan, bizden çok daha iyi tanıyor. Hatta anlayamadığımız, yani tam idrak edemediğimiz noktaları da bizlere şerh ediyor. Yani hangi alanda böyle şey olacak olsa, görüşülecek olsa, gerçekten o alanda çok derin bir alim olduğu,
evet,
yani düşmanları tarafından bile şahitlik yapılmıştır, ikrar edilmiştir.
Evet.
Ve hayatını hep ilimle, ilmi yayarak, işte emri bil maruf, nehy an münker yaparak, Allah yolunda cihad ederek, takvayla işte insanlara, Müslümanlara böyle faydalı olma yönünde yani çok büyük hizmetlerde bulunaraktan,
evet,
67 sene yaşıyor. Ve kendisi yine Şam'da, en son tabii Mısır'a gidiyor, geziyor bazı bölgeleri. En son Mısır'da cezaevinde vefat ediyor.
Evlenmiyordu değil mi hocam? İlimle çok uğraştığı için de evlenmiyordu.
Evet, ilimle meşgul olduğu için,
evet,
gerek ilimle, işte cihatla, hayatı çok hareketli geçmiş, çok meşgul olmuş, aşırı meşgul olmuş. O sebeple Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sünnetinden yüz çevirme anlamında değil, haşa kesinlikle. Sadece işte vakit bulamadığından, fırsat olmadığından evlenememiştir.
Evet.
Yani evlilik ona nasip olmamıştır. Bekar yaşamıştır.
Evet, Allah'ın akli ilimlerde de özellikle değil mi? Hem nakli hem de
tabii.
Akli ilimlerde.
Akli ilimlerde, yani felsefeye mesela girmiş. Felsefenin bütün yani konularına, dallarına falan girmiş.
Reddiye verdikleri kimseler de iyi biliyor yani.
Çok ciddi reddiyeler yazmış yani, evet, bu anında. Yani birçok alanda gerçekten yani büyük bir alim olmuş.
Evet.
Yani
de öyle bilmeden dedim mi hocam, yani mesela konuşmuyor işte, atıyorum felsefecilere, işte eşarilere, maturilere, işte rafizlere mesela reddiyeler yapıyor ama onların görüşlerini çok iyi takip ettiğini de buradan anlayabiliyoruz.
Tabii.
Gerçekten görüşlerini iyi öğrenmiş, iyi okumuş yani.
Tabii.
Ondan sonra yani o çok keskin zekası.
Kaynaklarına giderekten, kaynakları yani ne söylemişler harfiyen yani olduğu,
evet,
gibi yani direkt kaynaklarından nakletmiş ve,
evet,
gerçekten yani düşmanlarını bile yani şaşırtmıştır, hayran bırakmıştır onun ilmine, onun işte o kabiliyeti, zekası ve İslam'ı yani gerçek dini müdafaa ederken,
evet,
Allah rahmet etsin, çok büyük emeği olmuştur yani.
Böyle mevsu'a bir ansiklopedik alim diyebiliriz değil mi hocam?
Aynen,
söylediğiniz
aynen
gibi her alanda.
Aynen yani onun aslında zaten onun gibi böyle derin bir alim görülmemiştir. Yani
evet,
bunu düşmanları bile itiraf etmiştir. Yani aynen bir mevsu'a gibi yani ilim taşıyıcısı olarak,
evet,
gittiği meclislerde hatta alimler onun hakkında diyorlar ki işte onun ilim onun iki gözün önündeydi diyorlar. Ve oradan istediğini alıyordu, istediğini bırakıyordu.
Bir de bu İbn-i Dakil Aydın sözü değil mi hocam?
Evet, İbn-i Dakil Aydın diyor.
O da çok yani büyük adeta, bir alim yani.
Evet, çok büyük bir alim.
Evet.
Bütün ilimler sanki diyor iki gözünün önündeydi diyor. İstediğini direkt alıyordu, istediğini de bırakıyordu,
evet,
diyor. Yani mesela delil edinmek istediği şeyi, delilleri böyle sanki bilgisayarmış gibi adeta,
evet,
ortaya döküyor. Ayetlerden hüküm istinbat ederken çok şaşırtırmış yani müfessirleri bile, yani nasıl hani böyle ince bir zekayla nasıl çıkartabiliyor böyle ahkamı, nasıl yani, evet, ince noktaları tespit edebiliyor. Gerçekten hayran bırakmıştır yani, evet, o zamanın alimlerini.
Değil mi? Sen dediniz yani bu ilimleri sanki böyle göz önünde istediğini alıyor, istediğini bırakıyor. Yani bu İbn-i Kıl'idin dedik. İbn-i Kıl'id de yani bu İbn-i Teymiye'yi sevmeyen, özellikle
Evet,
bugün çok eleştirilen bu Sofilerin, Eşarilerin, Vahaplıların da çok sevdiği bir alim yani.
evet.
Tabi medreselerde de onun kitabı okutulur, İhkamul Ahkam diye.
Evet.
Doğu medreselerinde. Kendisi de yani onunla karşılaşıp oturduğunu bunu söylüyor yani hocam
Evet.
gerçekten. Öyle büyük bir alim yani. Evet. Hocam biraz da böyle ilminden, zekasından, hafızının güçlülüğünden hocam biraz daha bahseder misiniz? Biraz daha böyle örneklerle. Evet.
Evet.
Buyurun hocam.
Dediğimiz gibi yani İbn-i Teymiye rahimullah muhalifleriyle bile oturduğu zaman yani hangi alanda konuşuyorsa tefsirde olsun, hadiste olsun, akaidde olsun, lügatta yani Arapça lügatında olsun ve diğer bütün alanlarda, felsefe ve diğer alanlarda gerçekten tam bir uzman olduğu hep ortaya çıkmıştır. Çok geniş yani ilme sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Ve zekası gerçekten son derece keskin. Yani bir zekaya sahip. Hafızası çok çok kuvvetli. Yani bir hafızaya sahip. Hatta zekası yani hafızası için yani ulema bahsederken, hayatını bahsederken daha küçük yaştayken hani Kur'an-ı Kerim'i ezberliyor, ondan sonra sünnete yöneliyor, sünnet hadisleri yani bayağı bir ezberlemeye başlıyor. Onun tabii şöhreti yayılıyor. Ve onun kadar böyle hafızası kuvvetli olan bir şahsiyet yok diyor demeye başlıyorlar. Halep'ten bir alim bunun şöhretini duyuyor ve Şam'a çıkıp geliyor. İşte onu görmek istiyor. Soruyor işte bu bir talebe varmış küçük yaşta İbn-i Teymiye diye. Onu bana gösterebilir misiniz? Derken bir işte terzinin yanında oturuyor. Terzi diyor ki sabret diyor. İşte çocuklar şu anda işte gidecekler diyor. Medreseye falan giderken buradan geçer. Levhası falan var işte şey yaparız onu ben sana gösteririm diyor. Derken çocuklar geçmeye başlıyorlar. Sonra İbn-i Teymiye rahimullah geliyor küçük yaşta çocuk. İşte bu çocuktur diyor. Tabii şeyh çağırıyor gel evladım diyor. Getir bakayım diyor levhanı işte ben sana bazı hadisler falan yazacağım diyor. Onları bir yaz bakayım diyor. İşte takriben 13-15'e yakın hadis yazdırıyor. Bir rivayette işte şeyleriyle, senediyle beraber ricallerini şey yapıyor. Onlarla beraber hadisleri yazdırıyor.
Evet.
İşte bir hadis yazdırıyor. Ondan sonra oku diyor bu hadisi. Okuyor, okudun mu, idrak ettin mi bunu? Evet, okudum diyor. Tamam, sil diyor. Ondan sonra ikinci bir hadis yazdırıyor. Üçüncü, dörtüncü, beşinci, 15 tane evet da 13 tane hadis yazdırıyor. Hepsini okuduktan sonra tabii sildiriyor hepsini. Ve diyor ki evladım bu hadislerden aklında kalan oldu mu? Bunları yani bana okuyabilir misin? Ve daha hangisi yani kaç tanesini ezberleyebildin? Hepsini ezberledim diyor. Bir oku diyor. Teker teker bütün hadisleri ricalleriyle beraber okuyor. Tabii onun o derin zekasını görünce o şeyh diyor ki bu çocuk eğer ki yaşarsa Allahu Teala bunu gerçekten büyük bir insan edecektir diyor. Yani çok büyük bir şanı olacaktır bu kimsenin. Ve evladım bu zekanı kimseye de anlatma diyor.
Evet.
Ve ona yani duada bulunuyor. O şekilde gidiyor. Buna benzer böyle bir kıssa yine babasıyla cereyan ediyor. Tabi ilme çok düşkün. Yani vaktini böyle ilimle yani mütalaayla, ezberle geçiren küçük yaşında bir şahsiyet. Babası evladım diyor işte yarın bostana gideceğiz. Kardeşlerini götüreceğim. İşte seni de götüreyim. Kardeşlerin senin onlarla beraber olmanı çok istiyorlar. Beraber biraz oynarsınız, işte teselli olursunuz işte. Hani bir istirahat, bir değişiklik, bir hava değişikliği falan olur. Ne dersin diyor. Baba diyor rica etsem, yani ben gelmesem diyor. Oğlum diyor işte gel biraz değişiklik olsun, biraz istirahat edersin. Bak kardeşlerin seni çok istiyorlar. Çok seviniyorlar senin onlarla beraber olmandan çok memnun oluyorlar. İşte baba hani ısrarcı olmasan hani beni mazur görsen falan diyor. Ne yapacaksın peki diyor. Ya işte bir kitap var diyor. Onu biraz mutala edeceğim diyor falan. Tamam diyor o zaman ısrarcı olmayayım diyor. Ondan sonra gidiyorlar bostana. İşte sabah gidiyorlar. Akşama doğru falan dönüyorlar. Ondan sonra işte Ahmet ne yaptın diyor oğlum. Keşke bugün gelseydin diyor. Çok güzel bir gün geçirdik diyor. Eğlendik diyor. Keşke sen de aramızda olsaydın diyor. Ne yaptın evde peki ne yaptın nasıl vaktini geçirdin? Baba diyor işte bu kitap vardı diyor. Elinde bir nüsha artık bir kitapçık yani. Artık Allah alim ne kadar yani en az bir 30 40 50 sayfalık en az böyle bir şeydir. Bu kitabı ezberledim diyor. Tabii babası inanmıyor. Bu kitabı mı ezberledin diyor. Bugün diyor. Evet diyor. Getir bakayım diyor. Alıyor. Şuradan oku bakayım diyor. Hafızasından oraya okumaya başlıyor. Buraya oku diyor. Oraya okuyor. Babası çok hayran kalıyor. Yani şaşırıyor. Yine onun için babası da diyor oğlum sakın diyor bu zekanı kimseye anlatma diyor. Korkarım hani sana nazar değer falan diyor. Yani böyle bir şahsiyet yani.
Evet.
Buna benzer yine böyle bir İmam Bezzar'ın yani bir şeyi var, kıssası var yani onunla ilgili. O da diyor Mısır'da İbn-i Teymiye rahimullah zindana düştüğü zaman, hapsedildiği zaman tabii elinde kitap yok, bir şey yok. O süre zarfında da tabii yani kitapsız duramaz, telif etmeden duramaz. Oturuyor orada bazı kitapları falan telif ediyor. Ve telif ettiği kitaplardan bir tanesi de As-Sârimu'l-Meslûl kitabı. Yani o telif ettiği kitapları telif ederken tabii yanında kitap yok. Hep hafızasından telif etmiş.
Evet.
Ayetler, hadisler, hadislerin kaynakları, ricalleri. Ondan sonra ulemanın onlar yani ulemanın sözlerini hangi kitaplarda söylemişler, neler söylemişler, hatta hangi kitapta hemen hemen neredeyse hangi sayfada, hangi mücellette neler söylemişler onları hep böyle aklından, hafızasından nakletmiş, kitaplar telif etmiş. Ve İmam Bezzar diyor ben gittim araştırdım diyor sözlerini, kaynaklarına baktım, hemen hemen neredeyse aynı harfleriyle diyor beraber neredeyse nakletmişti diyor. Ve da tam sözünü getirmese de mana olarak onun sözünü aynen neredeyse aktarmıştı diyor. Ben hayran kalmıştım diyor yani. Hani kitapsız oturup böyle kitapları telif etmesi. O yüzden oturduğu zaman çok felaket kitaplar yazmış. İşte ve yani vefat ettiği zaman bazı yani söylemlere göre 300'den fazla, bazı söylemlere göre 500'e yakın cilt kitap bıraktığı söyleniyor. Yani o kadar ezberlemiş ki artık oturduğu zaman takriben bir kitaba müracaat etmeden hafızasından Allah'ın dilediği kadar yazarmış yani. Gerçekten böyle bir yani insanlara hayran edecek böyle muazzam bir hafızaya sahipmiş. Allah rahmet
Evet.
eylesin.
Mesela bununla alakalı olarak Hafız İbn Hacer el-Asqalani Fethül Bari'nin sahibi herkesin yani kabul etmiş olduğu büyük bir alim. Onu da belki zikrederiz. Onun da İbn Teymiyye ile alakalı çok övücü sözleri var. Durrul Kamile diye bir kitap var hocam. Orada mesela notlarımda olduğu için izninizle zikretmek istiyorum. Orada hocam diyor ki İbn Teymiyye diyor. Hocam İbn Teymiyye min etkiyel alem. Alemin zeki olan, sayılı zeki olan insanlarından da diyor. Ve lehu fidelik umurun azime. Onun diyor bu konuda diyor böyle büyük durumları, böyle şaşılacak işleri vardı diyor. Ve onlardan bir tanesi şudur diyor. Sekakini adında birisi diyor kaderi inkar noktasında böyle bir beyitler yazdı diyor. Şiirleştirmiş böyle beyitleştirilmiş şekilde. Kaderi inkar eden böyle beyitler yazdı diyor. İbn-i Teymiye diyor onu diyor gördüğü zaman diyor bir ayağını diyor diğerine attı diyor. Bir mecliste oturuyordu diyor bir ayağını diğerine attı. Ve diyor o meclisinden kalkmadan önce diyor 119 beyitle diyor hocam. Tam 119 beyitle diyor ona diyor cevap ver diyor. Oturduğu yerden ondan sonra diyor kalktı. De
Allah
beyitli bir
güzel.
şekilde yani normal düz yazı olarak değil yani. Böyle işte kafiyeli bir
Şiir
şekilde tabii
şeklinde.
o şiirin kurallarına uygun bir şekilde ona bu şekilde reddiye verdi diyor. Gerçekten müthiş bir insan
Subhanallah.
yani.
Evet.
Evet.
Muazzam bir şahsiyet.
Evet. Hocam biraz da
Subhanallah.
hocalarından bahsedebilir misiniz? Hocaları kimdi, kimlerden
Evet.
ilim aldı? Evet.
Tabii dediğimiz gibi başta yani babasından ilim almıştır. Sonra o asrında var olan özellikle işte hadiste olsun, tefsirde olsun, akaidde olsun, diğer alanlarda yani fıkıhta olsun derinleşmiş olan alimlerden, Şam'daki özellikle bulunan alimlerden ders almıştır.
Evet.
Ahmed İbnü'd-Daim el-Makdisi rahimullah. Abdurrahman İbnü Ahmed İbnü Kudam el-Makdisi. İbnü Abdü'd-Daim İbnü Ebil Yusur Cemaleddin İbnü's Sayrafi ve benzerleri
Ardı
yani
meşgul değil mi? Meşhur alimlerden.
Dimeşk'i evet. Bunlar hep Şam'da yaşanmış büyük alimler. Ve çok alimleri var, çok şeyhleri var. Hatta 200'den fazla alimi olduğu söyleniyor.
Söylemiyoruz.
Evet yani bir sürü alimlerden ilim okumuş, icazet almış. Hadiste olsun, fıkıhta olsun, diğer alanlarda olsun. 200'den fazla böyle alimlerden şey yapmıştır. İlim okumuştur. Zaten küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberledikten sonra Kur'an'ın kıraatlarıyla beraber, tecvidiyle, işte ahkamıyla beraber ondan sonra
Anladım
hadise yönelmiş ve hadisi ricalleriyle
hocam.
beraber hadiste de o kadar derinleşiyor ki Ulema diyorlar, yani İmam Zehebi diyor ki İbn-i Teymiye rahimahullah'ın bilmediği hadis, hadis değildir. Yani o kadar artık derinleşiyor ki tam bir muhaddis şeklinde. O yüzden İbn-i Teymiye'nin bilmediği bir hadis varsa demek ki o hadis değildir. Yani hemen hemen bütün hadislere muttali olmuştur. Bazı ulema diyorlar ki fıkıhı, yani bazı ulema diyorlar ki yani dört müçtehitten sonra İbn-i Teymiye gelir rahimahullah. Bazıları diyorlar hatta dört müçtehit imamın ilmini kendisinde toplamıştır. Yani dört müçtehit imamı da yani geçer diyenler de olmuştur. Yani hani fıkıhta o kadar derinleşiyor ki hani bu müçtehitlerin hemen akabinde gelir, mutlak bir müçtehit yani konumuna gelmişti. Hemen akabinde gelir diyenler var ulemadan. Bir kısmı da diyorlar ki bu ulemayı da geçmişti yani ilminde. Dört mezhebin yani ilmini de kendisinde toplamıştı.
Onlar gibi böyle müstakil müçtehit yani.
Evet, müstakil müçtehitti. Evet. Kendisi tabii bir mezhep kurmuyor.
Evet, onu da mesela sorayım. Bir mezhebe tabi miydi hocam yani?
Kendisi aslen yani Hanbeli mezhebi yani kökenlidir. Genel anlamda Hanbeli mezhebi üzerinde öncelikle tabii ilmini okuyor, derinleşiyor. Daha sonra öbür mezheplere ve genel anlamda seleften gelen yani bütün yani neredeyse gelen bütün ilme böyle yöneliyor. Çok fazla bu alanda kitaplar okuyor, kendisi olsun, şeyhlerden olsun. Yani neredeyse selefin bütün yani ilmine neredeyse yani bakmış, muttali olmuş, okumuş bir şahsiyet. Kendisi mezhep kurmamıştır. O yüzden yani aslen Hanbeli mezhebine mensuptur. Fakat Hanbeli mezhebine de yani mukallit olarak kalmamıştır. Muhalefet etmiştir. Yani bu mezhebin dışına çıkmış, kendi görüşlerini beyan etmiş. Hatta yeri gelmiş, dört mezhebin dışına da çıkmıştır. Yani çoğu zaman dört mezhebe dayanır yani hani mesela dört mezhepten bir görüş getirirse bir görüşü tercih eder. İşte kuvvetli olduğunu şey beyan eder. Yeri gelmiş bazı inşallah gelecek programda yani yeri gelmiş bazı meselelerde dört mezhebi de
dışına çıkmış.
Dışına çıkmış.
O da eleştirilen konulardan bir tanesi. Aynen, evet. Dört mezhebe muhalefet etmiş falan. Evet, onu da inşallah öbür programda konuşuruz.
Allah'ın izniyle. Yani dört mezhebi de yani aşmış ve hani müstakil olarak görüş getirmiştir.
Evet.
Ve bu görüşünü de müdafaa etmiştir. Hani başına ne gelirse gelsin. Hakkı yani bildiği hakkı da ne yapmıştır? Yani mücadelesini vermiştir. Tabii bu görüşü getirirken de yani selefe aykırı böyle bir şey de yapmamıştır. Yani yine bu sözü illaki yine bir sahabenin görüşüdür. Yani ulema olan sahabenin, tabi'in, etbat tabi'in illaki bu üç hayırlı nesilde yani bu sözü söyleyen, bu görüşü yani savunan alimler varmış yani. O yüzden muhaliflerine hatta şey demiş, yani ben size meydan okuyorum, hatta ben size 10 sene mühlet veriyorum, gidin araştırın bakın benim sözlerime, eğer ki bir sözüm bu üç hayırlı neslin dışında yani seleften hiç kimsenin söylemediği bir söz ise, gerek yani müçtehit imamların ve gerek diğer yani ulemamızın yani sözlerinin dışında ben bir söz getiriyorsam, söylüyorsam bütün görüşlerimden dönmeye hazırım diyor.
Evet.
Size meydan veriyorum. Bu 10 sene size hani mühlet veriyorum. Gidin getirin hani.
Evet.
Hangi görüşümde ben işte selefe, sahabe, tabi'in, etba tabi'ine yani muhalefet etmişim.
Evet.
Ve hiçbir alim gelip de işte sen bak burada bütün ulemaya muhalefet etmişsin, bütün cumhura muhalefet etmişsin diye kesinlikle bir sözünü, bir fetvasını bile getirememişler.
İcmai muhalif davrandığı bir şey getirememişler. Evet.
O sebeple muhalif olduğu görüşlerde de muhakkak yani gerek sahabeden, tabiinden, etbaat tabiinden yani büyük ulemanın da yani o görüşü savunan yani alimlerin olduğu da zaten görülür yani bu görüşleri incelendiği zaman.
Evet. Hocam biraz da onun zamanından bahsedebilir miyiz? Nasıl bir zamanda yani yaşadı?
Evet.
Yani onun durumunda ümmeti Muhammed nasıl bir durumdaydı düşmanların noktasında? Keza işte yani yaygın olan mesela işte bidatlar vardı, böyle şirk görüşleri vardı. Şöyle bir özet olarak bunlardan zamandan bahsedersek.
Onun yaşadığı asır yani bir nevi biraz asrımıza benziyor. Çok kritik, zor bir dönemde gelmiş. Müslümanların parça parça oldukları, devletlerinin bir nevi yani adeta yıkılıp, Abbasi hilafeti yıkılıp, işte Memeliklerin başa geldikleri ve birçok İslam aleminde değişik değişik devletlerin olduğu, yani Mısır başlı başına ayrı bir alem. Afrika ülkeleri yani İslam alemi orada ayrı alemler, ayrı yani melikler yönetiyor.
Evet.
Şam olsun ayrı bir işte meliki olan işte Hicaz toprakları, Yemen olsun işte Irak.
Parçalanmış.
Yani her taraftan Müslümanların parçalanmış oldukları bir dönemde geliyor. Tabii onun döneminde yani batıl olan fırkalar çoğalmış. Felsefeye işte dalıp da felsefeden böyle insanların akaidlerini bozanlar. Vahdet-i vücud gibi mesela yani görüşleri getirip savunanlar, İbn Arabi'nin mesela görüşlerini getirip savunanlar, işte Hallacı Mansur'un görüşlerini getirip savunanlar, sofiliği yani sofiliğin bazı böyle şirk olan, yanlış olan, bidat olan yönlerini getirip savunanlar, fırkalar onun döneminde yani sofi fırkaları var. İşte dervişlik adı altında böyle zühd adı altında yani değişik acayip hayal, yani hayatlar sergileyenler, İslam'ı yani değişik şekillerde böyle göstermeye çalışanlar, abidler falan. Yine ise Şiaların parça parça oldukları ve her birinin böyle kendi yani mezhebine çağırdıkları, Alevilerin olsun, işte Karmatilerin olsun, işte İslam ümmetine saldırıda bulunup kendi yani mezheplerini yaymaya çalıştıkları bir dönem. Eş'arilik, Maturidiliğin yani genelde zaten özellikle Eş'arilik yani devlette hakim oluyor, işte genel anlamda kadılarda, alimlerde bu mezhep yaygın oluyor özellikle onun zamanında yani onun yaşadığı bölgelerde. Başka bölgelerde de Maturidilik ve aşırı bir taassup var. Mezhep imamlarına aşırı bir taassup var. Yeri geliyor belki bir imam diğer imamın arkasında namaz kılmıyor. Yani Hanefi olan Şafii'nin arkasında namaz kılmıyor taassubun olduğu bir dönemde. Moğolların tabii İslam yani bölgelerine saldırdığı, işgal ettiği, Müslümanları katlettiği bir dönemde, o yüzden zaten babasıyla hicret ediyorlar, Şam'a falan geliyorlar. Gerek içeriden işte özellikle Şiilerin, Alevilerin, Karmatilerin saldırısına yani maruz kalmış İslam ümmeti, gerek uzak doğudan, doğudan işte Moğolların saldırısına maruz kalmış, batıdan da Haçlı Hristiyan aleminin yani saldırısına maruz kalmış, onlara yardımcı olan işte münafıkların olduğu, özellikle mesela Şiiler, Aleviler bunlara yardımcı olmuşlar yani. İki tarafa da yardımcı olmuşlar. İslam aleminin istila edilmesinde, Müslüman katliamı yapılmasında. Bid'atlerin, şirklerin, hurafelerin çokça çoğaldığı bir dönemde.
Evet.
Böyle bir dönemde yani geliyor. O yüzden hayatı hep bu fırkalara, işte bu fırkalarla mücadele etme, hak mezhebi ortaya koyma, ehl-i sünnet ve cemaat mezhebini ortaya koyma, bunun esaslarını belirleme, işte var olan şirk, hurafe, bid'at, yanlış olan şeyleri def etme, bunları aydınlatma, işte dünyaya dalmış, dünyaya meyletmiş olan artık İslam ümmetinin yani bir daha orijinal eski dinlerine dönme, selef dini yani sahabenin yani yaşamış olduğu bir din, bir İslam gibi hani o şekilde saf bir İslam'ı alıp yaşama konusunda, işte halkı bilinçlendirme, uyandırma konusunda gerek emirler, gerek halk, gerek alimler yani herkese davet götürmüştür. Herkesle mücadele etmiştir. Husum yani hasımlarıyla, düşmanlarıyla felaket böyle şeylere girmiş, tartışmalara girmiş, hakkı beyan etmiş. Bu konuda risaleler, kitaplar falan yazmış. Gecesini gündüzüne katarak neredeyse hiç rahat yüzü görmeden yani mücadele vermiş. İşte Allah düşmanlarına karşı savaşta bulunmuş. Müslümanları cihada kaldırmış, emirleri yani cihada kaldırmış, İslam ümmetinin birleşmesinde yani çok büyük emeği geçmiş ve cihatta ön saflarda bulunup insanları yani böyle cihada teşvik etmede yani zirve yapmış böyle bir şahsiyet. Yani çok kritik, zor bir dönemde yani yaşamıştır.
Doğru, mücadeleyle geçmiş bir hayat.
Evet, o yüzden yani zor bir süreç. Yani evlenememiştir ve hayatını hep böyle şeyle geçirmiş. Yani mücadeleyle geçirmiş. Tabii hapis yılları da var tabii onun hayatında. O da ayrı yer teşkil ediyor. Böyle kritik bir dönemde yani 7. Hicri 7. asırda gelmiştir.
Evet. Hocam bir de yetiştirmiş olduğu talebeleri, özellikle öne çıkan, meşhur olan talebelerinden de biraz bahsetsek hocam. Kim hocam, onun isimlerini zikredelim. Bir de kitaplarını da keza bu arada.
Evet.
Sayalım birkaç tane kitabı.
Talebeleri de tabii bir sürü, bir hayli fazladır. Yani nasıl şeyhleri hani 200'den fazla şeyhi varsa, talebeleri de sayılmayacak kadar çok fazla talebeleri olmuş. Çünkü hayatını zaten yani talebe yetiştirmeyle, kitap telifiyle, işte hakkı beyan etmeyle, mücadeleyle geçirdiği için bir sürü talebeleri olmuş. Tabii en başta yani bu talebelerin en başında İbnül Kayyim rahmetullahi aleyh gelir. Yani yine İslam şeyhi, çok derin, çok alim ve neredeyse ikinci bir İbn-i Teymiye rahimullah neredeyse yani denecek kadar yani hemen akabinde gelen çok yani derin çok bir alim. Çok evet faydalı kitapları olan bütün İslam aleminin okuduğu, faydalandığı evet. Kitapları olan İbnül Kayyim el-Cevziye.
Yani muhaliflerin onun, de özellikle çok faydalandığı.
Aynen. Muhaliflerin de
yani,
sevdikleri yani evet. Şey takdir ettikleri en azından ilminden istifade ettikleri İbnül Kayyim var. İbn Kesir hani meşhur olan müfessir İbn Kesir rahimullah onun talebelerinden.
Evet.
İmam Zehebi onun talebelerinden. Ahmed İbn Hasan İbn Kudame, Şeyh Muhammed İbn Ahmed İbn Abdul Hadi, Şeyh Muhammed İbn Muflih el-Hanbeli, Şeyh Süleyman Sarsari, Şeyh Salahuddin As-Safadi. Evet, Şeyh Safadi. Ve yani daha isimlerini şu anda ya tabii sayamayacağımız neredeyse yani ezberlemediğimiz bir sürü böyle talebeler olmuş. Evet. Rahmetullahi aleyh. Yani sayıyla şey yapılabilir, yani beyan edilemeyecek kadar bir sürü talebeleri olmuş. Gerek yani Şam'da olsun, gerek Mısır'da olsun, gerek cezaevinde olsun. Hatta cezaevine bile girerken orada işte ilim halkaları kurmuş. Adeta cezaevini medreseye çevirmiş ve oradaki mücrim olan mahkumlar ilme girmişler ve oradan alim, davetçi yetişen insanlar olmuş. Şahsiyetler olmuş. Hatta yani onun yani öyle hayatından bahsedilirken işte mesela Mısır'da cezaevine atılıyor. Bakıyor ki etrafındakiler hep mücrim insanlar, suçlu insanlar. İşte hatta ilk başta onunla biraz dalga geçenler de oluyor. Şeyh sen mi geldin aramıza, sen ne suç işledin falan böyle biraz dalga geçiyorlar. Kendi kendine diyor ki Allah'ım diyor bunlar acaba ıslah olur mu, düzelir mi diyor. Nasıl bir insanlar diyor. Mücrim insanlar yani günümüzün hani psikopatları gibi sağa sola böyle kesilmiş falan. Peki bunların ıslahı mümkün müdür diyor. Bundan sonra kendini diyor ki yani kalpler Allah'ın elindedir. Allah dilerse bunları ıslah eder diyor. Bunları tabii anlatmaya başlıyor işte tövbe edin. İşte İslam'a sarılın, Allah'a yönelin, işte günahlarınızı, cahiliyetinizi falan bırakın falan diye bayağı bir uğraşıyor. Hatta başta onunla dalga falan geçiyorlar. Tabii onun o samimiyetini, ibadetini, takvasını, o cesaretini, güzel sıfatlarını görmeye başlayınca tabii ona hayran oluyorlar. Evet. Sevmeye başlıyorlar. Ve yani bayağı bir tövbe eden oluyor. Ve hatta oturup ondan ilim okumaya başlıyorlar. Bu sefer ilim halkaları kuruyor. Tefsir halkası, hadis halkası, fıkıh halkası vesaire halkalar kuruyor. Oradan yani bayağı bir talebe yetiştiriyor, alim yetiştiriyor. Evet. Hatta adamın suçu bitiyor mesela. Falan oğlu falan haydi çık senin suçun bitti yani. Hani şey tahliye kararı çıkmıştır hakkında dedikleri zaman hayır ben şimdi çıkmayacağım daha tamamlamadığım ilimler var biraz daha durmak istiyorum diyenler olmuş düşünün yani bunu alıp yakap paça işte alıp dışarı çıkarmışlar yeter senin cezan bitti falan yani cezaevini de böyle şeye medreseye çevirmiş evet. Bir şahsiyet Allah rahmet etsin bir sürü yani talebeleri olmuş.
Evet.
Rahimallah.
Müthiş bir enerji, müthiş bir himmet evet, gerçekten evet. Yani. Sürekli dolu dolu bir hayatı.
Dolu bir hayata geçmiş. Evet. Evet.
Yani sadece yani şu saymış olduğunuz özellikle yani İbn-i Teymiye'nin talebelerinden işte İbn-i Kayyim, evet. İbn-i Ketir yani bunlar çok takdir edilen çok isimler. Evet. İmam Zehebi keza.
Aynen.
Yani sadece aynen. Bunlar zaten olsa yani İbn-i Teymiye'nin ne kadar konumunun büyüklüğünü
gerçekten.
Gösterir yani sadece bunlar bile.
Evet.
Hocam yani kitapları...
Evet, kitapları yani tabii çok fazla kitap bırakmış rahmetullahi aleyh. Yani zaten hayran kalıyor yani alimler, genel anlamda Müslümanlar hani hangi vakitten, hangi yani nasıl yani bu kadar kitabı telif etmiş, 300'den fazla eser, hani 300'den fazla cilt kitap bırakması. Bir kısmı tabii basılmış, bir kısmı kaybolmuş, bir kısmı müzelerde şu anda duruyor. Avrupa müzelerinde bile halen daha böyle kitapları, risaleleri falan var, basılmamış, arşivlenmiş olan. Yani 500'den fazla bazı ulema göre eseri var. Yani risale, küçük risale olsun, kitap olsun. O şekilde yani çok büyük bir ilmi servet bırakmıştır.
Evet.
Sadece yani fetava İbn-i Teymiye yani İbn-i Teymiye'nin vermiş olduğu fetvaları toparlayan yani bir fetava kitabı var. Sadece o kitap 37 cilt. Düşünün yani 37 cilt ama bir kitap olarak hani addediliyor. Tabii en meşhurları fetava kitabı zaten. bilinen bir kitap.
Evet.
Minhac-ı Sünne kitabı yine meşhur, 4 ciltte. İstikamet kitabı, İktidâ-ı Sırat-ı Mustakîm, As-Sârim-ül Meslûl, Kitâb-ül Nübuvvet, Kitâb-ül İman, Telbîs-ül Cehmi, Dar'u Ta'arud-ül Akli ve Nakl,
Er-Risâlet-ü
Tedmuriyye, El-Fetvâ-ül Hamaviyye, Raf'u'l Melâm anil Eymet-ül Alâm, El-Akîde-ül Vâsıtiyye, El-Furkân beyne Evliyâ-ı-Rahman ve Evliyâ-ı-Şeytân ve daha birçok böyle yani isim şey olan hani kitapları isimleri var olan belli yani araştırıldığı zaman bir sürü kitap bırakmıştır yani 300'den fazla yani cilt olabilecek kadar yani
böyle Hristiyanlara da reddi yazdığı bir kitap var değil mi?
Aynen Hristiyanlara. Evet. Ala men beddele dinel mesih.
Evet.
Yani hemen hemen
Rafizilere,
bütün Rafizilere, evet, Batinilere, Cehmilere, Eş'arilere, Maturidilere, Sofilere artık kim varsa yani fırkalardan
evet.
Onlara hep risaleler, reddiyeler, kitaplar falan şey yapmış yani. Telif etmiş, yazmış, beyan etmiş, hakkı beyan etmiş. Allah rahmet etsin yani hemen hemen bütün gruplara böyle şey yapmıştır yani. Yani batıl oldukları, yanlış oldukları yönleri beyan etmiştir bu kitaplarında, risalelerinde.
Hocam İbn-i Seymiye yani sadece ilmi yönüyle değil, aynı zamanda ibadetiyle de, takvası, zühdüyle, cesaretiyle, keza emrül maruf nihyanil münker yapmasıyla, genel olarak böyle güzel ahlakıyla da bilinen birisi. Bunlara da ehemmiyet vermiş. Sadece ilim yönüyle bilinen, buna ehemmiyet veren birisi değil.
Evet.
Ama yani daha çok ilim yönüyle bilindiği için bu yönlere pek bilinmiyor yani. Biraz da hocam bunlardan bahsetseniz hocam.
Evet.
İbn-i Teymiye'nin takvası, ibadeti vesaire.
Şimdi İbn-i Teymiye rahimullah ulemanın da dediği gibi gerçekten Kur'an ve sünneti en iyi tanıyan ve Kur'an ve sünnete en iyi yani ittiba eden, amel eden yani bir şahsiyet olarak neredeyse yani asrında yani ön plana çıkmış böyle bir şahsiyet. Tabii anlata anlata bitirilmez yani takvası, tevazusu ile ahiri. Biraz bazı yani örnekler verilecek olsa talebesi İbnül Kayyım anlatıyor. Diyor ki bir gün işte sabah namazını kıldık diyor. Ondan sonra sabah namazını kıldıktan sonra İbn-i Teymiye rahimullah oturduğu mecliste Allah-u Teala'yı anmaya başladı, zikretmeye başladı. Ta ki güneş iyice yükselene kadar, yani günün yarısına falan yaklaştı. Ondan sonra bana döndü diyor, o zikrini bitirdikten sonra. Zaten sabah namazından sonra konuşmayı kerih görürdü. Yani önemli bir şey yoksa kesinlikle kimseyle konuşmaz. Yani vaktini şeyle, zikirle geçirdi. Bana yöneldi ve dedi ki, ya İbnül Kayyım, işte bu benim gıdamdır. Ve ta kahvaltımdır bir nevi. Eğer ki vücut gıdasını almazsa güçsüz kalır. Yani her gün benim bu benim her günlük gıdamdır.
Evet.
Yani her gün böyle vaktini böyle zikirle geçiren, ibadetle geçirmiş olan, vaktini ya işte telifle ya işte davetle ya talebeleri okutmayla ya da ilim mütalaa etmeyle ya da ibadetle ya da mücadeleyle bu şekilde ya da insanların sorunlarını çözmekle bu şekilde geçirmiş.
Evet.
Hatta işte ben ibadetten yorulduğum zaman biraz dinlenirdim ki o dinlenmeyi ikinci bir ibadete kalkmak için yapardım diyor. Yani ta ki ikinci bir ibadeti yapabileyim diye böyle ara sadece vermiş. Dolayısıyla bütün vaktini hep ibadetle bir nevi geçirmiş. Böyle dünyalık zaten bir lezzet adına bir şey yani şey yapmamış, vaktini geçirmemiş.
Evet.
Bir meseleyi bazen idrak edemediği zaman, tam kavrayamadığı zaman nerede olursam olayım, medresede, çarşıda, pazarda, yatarken, kalkarken en az 1000 defa ya da daha az ya da daha yani fazla 1000 defa istiğfar çekerdim diyor. Ve ta ki bu meseleyi yani idrak edene kadar, hatta bazen işte secdeye kapanır. Allah'ım işte Süleyman Aleyhisselam'a, Davud Aleyhisselam'a fehmettirdiğin gibi, öğrettiğin gibi bana da fehmettir, bana da öğret diye. Yani bir meseleyi idrak etmek için 1000'den fazla böyle şey yapıyor. İstiğfarda.
Çözemediği, kapalı kaldığı zaman.
Değil mi? Aynen, yani kapalı kaldığı zaman yani istiğfarda bulunuyor ki o mesele onun için ne olsun? Açılsın, çözülsün. Namaza kalktığı zaman yani huşusuyla insanları hayran bırakacak. Adeta sanki yani kalbi yerinden sökülüyormuş gibi böyle bir huşuyla yani namaz kıldığı, ibadet ettiği falan o şekilde aktarıyorlar. Kur'an-ı Kerim'e çok düşkün. Her gün en az 3 cüz Kur'an-ı Kerim okuyarak her 10 günde bir hatim indirmiş. Ya o kadar çok meşgul olmasına rağmen
evet.
Her 10 günde bir hatim, 10 günde bir hatim, 10 günde bir hatim. Hatta son dönemde işte cezaevinde kaldığı vakit Şam'da, kalede, bütün kitaplardan her şeyden onu tecrid ediyorlar. Son dönemini az bir müddeti de Kur'an-ı Kerim'e tamamıyla yönelerekten geçiriyor. Elinde hiçbir şey yok. İşte Kur'an-ı Kerim'i okuyaraktan, ibadet ve Kur'an-ı Kerim. Kardeşi Abdurrahman da cezaevinde. Sen oku, yorulana kadar oku, ben dinleyeyim. Sonra ben yorulana kadar okuyayım, sen dinle. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeye başlıyorlar. Derken 81 defa hatmediyorlar. O süre zarfında, kısa bir müddette, böyle vefat edene kadar hiç durmadan böyle 81 defa hatmediyorlar ve orada son olarak yani hayatını artık şey yapıyor, yani tamamlıyor, vefat ediyor. Allah rahmet etsin. Yani hayatı böyle dolu dolu geçmiş, yani ibadetle dolu dolu olarak geçmiş. Tevazüsüne gelince onun kadar böyle mütevazi olan görülmemiştir. Yani gerek küçüklere karşı, büyüklere karşı, emirlere olsun, normal insanlara olsun, yaşlılara, gençlere, yani herkese karşı acayip bir tevazu içerisinde olmuş. Kesinlikle kibirden yani uzak durmuştur. Fakirlere çok böyle itina etmiş. Hatta fakirlere zenginlerden çok daha fazla itina etmiş. Çünkü bunların kalbi buruk, işte bunların bir yani hani mahrum oldukları bir şey var. Miskinler, fakirlerle çok şey yapmış, yani yardımda bulunmaya çalışmış, onlarla onları teselli etmeye çalışmış. Onlara itina göstermiş ki yani o eksikliği böyle şey etmek için, tamamlamak için. Zühd konusunda ulema diyorlar onun asrında yani onun kadar böyle zahit bir insan, şahsiyet görülmemiştir. O yüzden dünya adına hani geniş evler, bostanlar, işte güzel merkepler, giyiniş, işte para falan, bu konularda tamamıyla uzak durmuş. Elindeki var olan her şeyi böyle Allah yolunda infak ederek. O yüzden mesela evlilik falan nasip olmamış.
Evet.
Yani elindeki var olan her şeyi böyle Allah yolunda yani vererek, dünya lezzetlerinden mümkün oldukça uzak durarak hep vaktini böyle hani İslam'a böyle şey yapmış, vakfetmiş. Dünyalık şeylerden böyle uzak durmuş. Kardeşlerini hep kendi nefsine tercih etmiş. Yeri gelmiş elindeki ekmeği yememiş, kardeşine uzatmış. İnfak ederken yani vereceği hiçbir şey bulamazsa, yani yolda bir fakir görse, bir muhtaç görse, mesela bir gün böyle elinde hiçbir şey yok vereceği, sarığını çıkarmış, ikiye bölmüş, yarısını o fakire vermiş, al bunu başına sar demiş, diğer yarısını böyle başına sarmış. Böyle bir şahsiyet yani, cömertliğinde, infakında, cesaretinde yine çok müthiş bir, cesur bir şahsiyet. Yani gerek hakkı beyan ederken, muhaliflerine hiç böyle korkmadan, çekinmeden, hatta yani çok tehditler almasına rağmen, cezaevi, işte öldürülme tehditleri, dövdürülmüş serseriler tarafından işkenceye maruz kalmış Mısır'da cezaevine girerken, birçok yerde böyle çok yani sıkıntılı zamanlar geçirmiş. Hatta rivayetlere göre mesela gelip işte diyorlarmış mesela, işte falanlar toplanmışlar, senden intikam alacaklar, seni dövmeye gelecekler, milleti, cahilleri kışkırtıyorlar, gelip senden intikam alacaklar deyince, yani Allahu Teala neyi emretmişse o olacaktır. Allah'ın kaderi tecelli edecektir. Ben şu anda biraz dinlenmem lazım, kusura bakmayın deyip işte geçip rahat bir şekilde uyuyormuş yani.
Evet.
Hani sanki dünya yıkılacak hiç umurunda değil gibi. O yüzden yani çok meşhur bir sözü var, hani diyor ki işte düşmanlarım bana ne yapabilirler ki, beni hapse atsalar benim için halvet olur. Beni sürgün etseler benim için seyahat olur. Beni öldürseler benim için şey olur, şehadet olur. Çünkü ben cennetimi göğsümde taşıyorum. Nereye gidersem o da benimle beraber gidiyor. Onun meşhur sözlerinde. Ve İbnül Kayyim Rahimullah diyor, çok daraldığımız zaman, çok böyle sıkıldığımız zaman onun yanına giderdik. Göğüslerimiz diyor böyle münşerih, rahatlamış, huzur bulmuş bir şekilde onun yanından moral almış bir şekilde çıkardık diyor.
Evet.
Allah rahmet etsin, kendisi son derece böyle Allah'a tevekkül eden,
evet,
Allah'a teslim olmuş olan, Allah'a bütün işlerini böyle havale etmiş olan bir şahsiyet yani.
Eyvallah.
Allah yanında çok böyle eziyetler görmüş ama hiç yani umurunda olmamış. Yine bu Moğolların yani kralıyla da bir şeyi var, kıssası var, onu da inşallah bir anlatayım. Biraz uzun olan ama.
Evet, mesela cihadını da soracaktım hocam. Belki o bağlamda da anlatabilirsiniz.
Tamam, o bağlamda
evet, yani
anlatırım.
Bu cihadı da keza mesela, cihad ettiği de biliniyor Müslümanlar tarafından.
Aynen.
Biraz mesela bunu açsak hocam.
Evet, yani hayatında da böyle cihat tabii hayatının bir bölümünü teşkil ediyor. Yani bu alim gerçekten hem ilmiyle hem de cihadıyla yani İslam alimliğini yapmış, liderliğini yapmış. O yüzden yani Şeyhül İslam yani lakabına hani yani layık görülmüş bir şahsiyet. Hayatının bir bölümü de cihat. Yani gerek Müslümanları düşmana karşı teşvik etmeyle, Müslümanları birleştirme, onlara cesaret verme, o zamanın işte meliklerini, sultanlarını, valilerini işte kalkın Moğollara karşı cihad edelim, mücadele verelim. İslam ümmetini bir daha şey yapalım yani İslam ümmeti dirilsin, toplansın, izzetimize geri dönelim. Yani bu zulüm ortadan kalksın diye çok teşviklerde bulunmuş. O yüzden zaten Mısır'a atlıyor gidiyor, oranın işte melikini cihada teşvik etmek için şey yapıyor. Ve Tatarlara karşı kendisi de savaşta bulunuyor. En son Tatarlar yani tabii gelip Şam'ı istila etti, şey yaptıkları zaman kuşattıkları, kaleyi kuşattıkları dönemde kendisi birkaç alim, birkaç önder yani şahsiyet alıyor ve gelin Moğolların işte şeyiyle Kazan adında yani melikiyle görüşelim diyor. Tabii çok zalim birisi yani ve yani ne yapacağı belli olmayan birisi. Gelin gidelim görüşelim umulur ki belki yani bu görüşmemizde hayır olur Müslümanların kanları yani akmamış olur. Kalkıp işte o kazanın yanına gidiyorlar. Tabii kendisine bahsediyorlar bu işte Müslümanların çok ileri gelen alimi vesaire biraz şahsiyetinden bahsediyorlar. Tabii kazanla görüştükleri zaman kazana diyor ki hiç böyle şey çekinmeden diyor ki benim duyduğum kadarıyla diyor yani sen tabii İslam'a girdiğini iddia ediyorsun. Duyduğum kadarıyla yanında imam, kadı, müezzin getirmişsin diyor. Fakat ben görüyorum ki diyor senin baban ve deden olan Hulakü kafir idiler. Onlar söz verdikleri zaman sözleri yerine getiriyorlardı. Anlaşma yaptıkları zaman anlaşmalarını yerine getiriyorlardı ama sen ne anlaşmaya yani vefa gösteriyorsun ne de sözlerinde sadık oluyorsun. Zulmediyorsun, katlediyorsun. Yani Müslüman olduğunu iddia ediyorsun ama bu şekilde yapıyorsun diyor. Tabii açık bir şekilde hiç çekinmeden hatta orada yemek falan ikram ediyorlar. Herkes yemek yiyor, kendisi yemek yemiyor. Niçin yemiyorsun diye sordukları zaman hayır diyor sizin yemeğiniz yenmez diyor. Çünkü Müslümanların koyunlarını çalmışsınız diyor. Odunlarını kesip getirmişsiniz, onunla pişirmişsiniz. O yüzden sizin yemeğiniz yenmez falan deyince bu sefer tabii hayran kalıyor kazan. Ve yani bir nevi heybetinden böyle etkileniyor. Ve diyor ki bana duada bulun diyor. Tabii ona şey yapıyor, güzel davranıyor. Tamam diyor yani hani isteklerini yerine getireceğiz falan diyor. İşte bana duada bulun diyor. Ellerini kaldırıyor, kazan da ellerini kaldırıyor. Allah'ım diyor eğer ki bu kulun diyor senin rızan için yani gelmişse, senin dinini yüceltmek, senin kelimeni işte hakim kılmak için buralara gelmişse ve Müslümanları birleştirip İslam'ı yani hakim kılmak için gelmişse Allah'ım ona zafer ver, onu muvaffak kıl. Ama yok ya Rabbi eğer ki senin yani sözlerini indirip kendi sözlerini hakim kılmak için gelmişse, işte şöhrete ulaşmak, insanlara riya göstermek, dünyayı elde etmek için ve Müslümanları böyle işte hakim olup onları zelil etmek için bunun için eğer ki gelip bu diyarlarda savaşıyorsa Allah'ım ona yardımcı olma Allah'ım onun yani onun belini kır onun yani ardını kes onu feşele uğrat devletin yok şeklinde dua ediyor her seferinde de kazan tabii bu duasına amin amin demeye başlıyor
evet.
ve orada onunla beraber Necmüddin Sarsari Şeyh Necmüddin Sarsari elbisesini toplamaya başlıyor. Oradakiler elbiseni topluyorlar Müslümanlar. Yani şu anda belki kafasını falan vururlarsa hani kanlar bizim üzerimize sıçramasın diye. Tabii yani dışarı çıktıktan sonra yani güzel bir şekilde şey yapıyor, davranıyor onlara kaza. Dışarı çıktıktan sonra bir daha seninle yani bir yolculuğa çıkmayacağız. Bir daha seninle birinle işte görüşmeye gitmeyeceğiz diyorlar. Sen ne yaptın diyorlar yani neredeyse hepimizi katlettirecektin bu adamın yanında. Sen ne yaptın falan deyince o da diyor ki vallahi ben de bundan sonra sizinle beraber bir yere çıkmayacağım diyor. Ne biçim insanlarsınız falan diyor. Böyle tartışıyorlar. Ondan sonra onlar diyor biz seninle beraber yolculuk yapmayacağız. O da diyor zaten ben de sizi istemiyorum. Oradan ayrılıyorlar. Onlar başka bir yoldan gidiyorlar. Hani burası daha güvenli olur. İbn-i Teymiye bırakıyorlar tek başına bir nevi. Başka bir yoldan gidiyorlar. Tabi yolda giderken haramiler, işte Moğollar yollarını kesiyorlar, elbiselerini, paralarını, her şeylerini alıyorlar. Çok perişan bir durumda Şam'a ulaşıyorlar. İbn-i Teymiye rahimullah da başka bir yoldan giderken, tabi onun bu durumunu yani duyanlar ona hayran oluyorlar, gerek Moğollardan gerek başkaları. Derken 300 kişilik bir konvoy, yani onu koruyan böyle bir Moğol şeyi kuvvetiyle Şam'a kadar geliyorlar. Yani emin bir şekilde onu ulaştıralım. Emin bir şekilde geliyor kendisi. Tabi diğer yani ondan ayrılanlar da böyle yolda şey yapıyorlar. Hırsızlık yani vakasıyla her şeylerini kaybediyorlar.
Evet.
Yani böyle bir şahsiyet, yani hayatını cihatla geçirmiş. Ve Tatarlara karşı yani savaşta bulunmuş, ön saflarda. Ve vallahi yani bizler kazanacağız. Bizler zafere ulaşacağız. Bizler yani inşallah Allah'ın yani muzaffer kıldığı yani fırkadanız dediği zaman demişler ki inşallah de. Ya yani Şeyhülislam deyince inşallah tahkikan la ta'niqan demiştir yani. Allah'ın izniyle bu olacak yani.
Kesin.
Kesin olacaktır yani. Allahu Teala bizlere yani zaferi vaat ediyor. Yani o yüzden yeter ki böyle Allahu Teala bir firaset vermiş, bir böyle ilham vermiş kalbine. Allah'ın izniyle yani kazanacaklar. Keramet olarak. Ve gerçekten de Müslümanlar o zaman Tatarların kuvvetini kırıyorlar Ancalut'ta. Çok büyük bir hezimet veriyorlar şeye, Tatarlara, Moğollara. Oradan kuvvetleri kırılınca yavaş yavaş artık yani şey yapmaya başlıyorlar. Yani İslam aleminden çekinmeye başlıyorlar. Ve hezimet üstüne hezimet, o şekilde yani Tatarların fitnesi Allah'ın izniyle zamanla ortadan kaldırılıyor yani.
Hocam son olarak da İbn-i Teymiye'nin, son olarak değil yani hayatından son olarak yani İbn-i Teymiye'nin vefatını hocam, nerede vefat etti, ne zaman vefat etti?
Evet, İbn-i Teymiye rahimeullah uzun bir mücadelenin sonunda yani 67 yaşındayken, tabi muhalif olduğu bazı görüşler sebebiyle yani ona düşman olanlar hakkında çok iftiralar da ataraktan, emirlere giderek işte onu şikayet ederek işte kargaşa çıkartıyor, işte dini değiştirmiş, yok şunu etmiş, bunu yapmış falan diye
sapık görüşler,
sapık görüşleri var diye o şekilde emirler de tabii kendi saflarında maalesef etkileniyorlar ve İbn-i Teymiye rahimullah defalarca cezaevine atıyorlar. Şam'da 2 defa cezaevine giriyor, Mısır'da 1-2 defa cezaevine giriyor, orada eziyetlere falan maruz kalıyor. Bazen işte birkaç ay, bazen birkaç sene bu şekilde cezaevi yani süreci oluyor. En son 67 yaşındayken yani cezaevine yine girdiği son yani Şam'dayken cezaevine atılıyor. Orada son dönemini yaşarken tabii ondan artık şeyi de kesiyorlar tamamıyla, işte risalelerini falan, hani kitap, mitap, işte yani müsvedde, kalem vesaire, bütün her şeyi ellerinden alıyorlar. Bundan sonra hani telif falan yapmasın. Çünkü durduğu yerde de yani cezaevinde de telifler yapıyor, işte muhaliflerine reddiyeler falan yazıyor. Orada tamamıyla hani yine şikayetler üzerine her şeyi onun elinden alıyorlar. Yani yapacak hiçbir şey kalmıyor. Bir tek işte yani Kur'an-ı Kerim ve ibadet yani. Tamamıyla ibadete yöneliyor. Kardeşi de tabii cezaevinde, talebelerini de cezaevine atıyorlar. Evet. İbnül Kayyim rahimullah da onunla yani cezaevi yatıyor. Eziyete maruz kalıyor bir takım talebeleri. Orada işte 67 yaşındayken rahimullah kale denen kale, yani Şam'ın kalesinde cezaevi var. Kale-i Dimeşk diyorlar. Orada vefat ediyor rahmetullahi aleyh.
Evet.
Tabii yani vefat ettiği zaman onun yani vefatını duyduktan sonra cenazesinde evet yani
büyük bir kalabalık olduğu
çok
hocam,
büyük evet. Yani o zaman yani neredeyse görülmemiş. Yani bazı ulema diyorlar ki bir tek İmam Ahmed'in cenazesi böyle büyük bir kalabalık görülmüştü tarihte. İkinci olarak da İbn-i Teymiye rahimullah'ın böyle cenazesinde bu kadar büyük bir kalabalık görülmüştü. Onun haricinde böyle yani kalabalık yoktu. Yani
yönetim tarafından hapse atılmış olan birisi olmasına rağmen müşteri eleştirildi ama yine de böyle çok kalabalığın.
Çok kalabalığın yani bir rivayete göre 200 bin kişi erkeklerden, 15 bin kişi bayanlardan. Tabii o tarihte yani hemen hemen herkes çıkmış diyorlar.
Evet, evet.
Hatta bir söyleme göre yani 3 kişi kalmış yani cenazesine katılmayan, yani aşırı düşmanları olan. Onlar da girmek istemişler, gitmek istemişler cenazesine. Demişler aman gitmeyin, sizi görürlerse insanlar sizi linç ederler. Korkudan gitmemişler. Yani kim duyduysa Allah-u Teala böyle bir kabul verdiği için. Tabi İbn-i Teymiye rahimullah'ın şey yönü de var. Yani bu muhaliflerine karşı çok affedici bir yönü de vardı. Hani samimi ihlası şeyi Allah'ın sevdirmesiyle beraber bir de affedici bir özelliği vardı ki kim eziyet etmişse ona, yani hakaretler etmiş, vurmuş, işte iftiralar atmış, yani eziyet etmişse bütün herkesi affetmiştir. Onlara karşı çok iyi davranmıştır. Hatta bir düşmanı vefat ettiği zaman İbnül Kayyım gelip müjde veriyor. Şeyhim diyor, senin falan düşmanın vefat ettiği deyince öfkeleniyor. Hayır, böyle hani seviniyor musun diyor. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun diyor. Hemen cenaze evine gidiyor. İşte ehlini şey taziyede bulunuyor. Ve diyor ki, yani beni onun yerine addedin diyor. Bir ihtiyacınız varsa, bir isteğiniz varsa bana söyleyin diyor. Ona duada bulunuyor. Yani hayran kalıyorlar, şaşırıyorlar hani cenazede bu bizim babamız ona düşmandı diye. Bu şekilde affedici yönü vardı. Hatta ulema yani şunu söylemiştir. Keşke bizler yani Müslüman kardeşlerimize İbn-i Teymi'nin düşmanlarına yaptığı o güzel muameleyi biz kardeşlerimize yapabilsek. Yani o kadar güzel muamelede de bulunmuştur yani, evet, hani evet, düşmanlarına karşı. Hani eziyet ettikçe subhanallah onlara karşı hep böyle duada bulunmuş hatta, yani ya Rabbi işte onları Firdevs cennetlerine koy, işte nimetlerle onların gözünü şey yap, yani gözlerini aydınlat, hakkı onlara göster, hakka tabi olmayı onlara nasip eyle, bu şekilde ölmelerini nasip eyleme ya Rabbi, böyle dualarda bulunmuş yani. Hani kafir olmadıkları müddetçe yani çok yani, duada bulunmuş.
Bugün mesela onu eleştiren hocalar veya onun dinleyen halk yani öyle bir algı oluşturuyorlar ki İbn-i Teymiye hakkında. İbn-i Teymiye böyle çok sert, çok katı,
aynen,
hep böyle ötekileyen, hep dışlayan,
dışlayan,
tavır alan, böyle hep böyle kaşları çatık böyle birisi o gibi hep böyle gösteriliyor. Böyle bir algı var, halbuki öyle değil yani.
Kesinlikle öyle.
Muhaliflerine karşı da her ne kadar hakkı beyan ederken yani durumuna göre, adamına göre, görüşüne göre şiddet
tabii
olsa da
yani sert olmuş,
evet,
mesela münakaşasında
yani
hakkı beyan
sert
ederken
olacak,
sert olmuş. Ama affedilecek ayrı bir şey. Yani ama işin sonunda da hasımlarına karşı da çok adil davranmış. Yani zulmetmemiş. Hani mesela beni tekfir eden, bana iftira atan, bana fasık diyen kimseler, yani benim hakkımda Allah'tan korkmayan kimseler hakkında ben Allah'tan korkarım diyor. Onlar böyle yaptılar diye ben aynı bu şekilde yani mukabelede bulunmam diyor. Onlara karşı adil davranırım. Kur'an ve sünnetin yani belirlediği usullere göre davranırım diyor. Yani
dine karşı yanlış yapılmışsa buna sen,
aynen,
ama benim nefsime yönelik bir saldırı yapılmışsa, nefsimle alakalı
aynen
bir şeyse de ne oluruz, kim oluruz olsun.
Tabii yani dine karşı evet bir saldırı varsa onu affetmemiş.
Tabii.
Yani onu
açık
beyan
açık
etmiş, sert
hani
olmuş. Ama kendi nefsine yönelik olan bütün her şeyi ne yapmıştır? Affetmiştir.
Evet.
O yüzden çok büyük böyle geniş bir ahlaka, güzel bir ahlaka sahipti rahmetullahi aleyh.
Evet.
Yani kısacası anlat anlat bitmeyecek bir
evet
imam.
Hocam yani cenazenin bu kadar çok aşırı derece kalabalık olmasını anlıyoruz. Yine öyle bir algı var yani. Sanki İbn-i Teymiye zamanında İbn-i Teymiye tekti. Birkaç tane talebesi var tek tük. Bütün insanlar ona muhalif. Bütün alimler, bütün kadılar işte emirler vesaire hepsi ona karşıydı. Hep onun haline konuşuyordu. Hep o böyle tek birkaç tane böyle bir grup oluşturmuş. Böyle bir çete gibi sanki. Böyle bir algı oluşturuluyor. Halbuki öyle değil yani.
Kesinlikle öyle değil.
Evet.
Evet.
Hocam normalde son olarak da Ümmet-i Muhammed arasında kabul görmüş olan alimlerin İbn-i Teymiye ile alakalı sözlerini isteyecektim sizden. Mesela İbn-i Hacer Askalani, işte Celaleddin Suyuti, Molla Alukari, yani bunlar sofilerin, eşerlerin çok böyle methetmiş olduğu isimler. Özellikle onların İbn-i Teymiye övücü sözleri var. Onları mesela sizden isteyecektim hocam. Ama yani vakit çok uzadığı için inşallah hocam öbür programa bunu
İnşallah.
dahil edelim inşallah. Programın başında bu alemlerin sözlerini de sizden inşallah isterdim benim nakledersiniz.
İnşallah.
İnşallah öbür programda Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin görüşlerini inşallah ele alacağız. Hakkında müşebbiye, mücessime ithamı var ve başka böyle iftiralar da keza var. İnşallah bunları ele alacağımız bir program yapacağız. O programda görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.